Selamlar, 1.5 Abartı'ya hoş geldiniz. Ben Sena. Uzay filmleri maratonumuza kaldığı yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Interstellar filmini konuşacağız. Evet sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir bölümden herkese merhaba. Geçen hafta bir uzay filmleri maratonuna başlamıştık. Contact filmini konuştuk. Bölümü dinlemediyseniz bu arada dinlemenizi tavsiye ederiz. Bu bölümden de önce dinlerseniz güzel olur aslında. Bağlantılı konuşacağız gibi duruyor. Bu bölümde de maratonumuzun ikinci filmi olan Interstellar'ı konuşacağız. Yine tam kadroyuz. 1.5 Abartı All Star, Beyza, Saliha, Hilal, Nimet hep birlikteyiz. Evet nasılsınız arkadaşlar?
Merhabalar tekrardan iyiyiz. Çok çok iyiyiz. Böyle bir maratonun içinde olmak insanı hafta içinde de zinde tutuyor diye düşünüyorum. Çünkü her an aklımızda bu filmleri izleyip güzel bir şekilde konuşmak var. O açıdan ben müthişim yani.
Evet merhaba. Ben çok heyecanlıyım. Yani çok heyecanlıyım. Ve çok çok duygusalım. Hala boğazımda bir düğüm var. Çok heyecanlıyım. Gerçekten başka ne diyebilirim bilmiyorum. Bekleyin ne konuşacağız.
Yani film hakkında yorum yapmadan şu an nasıl bir konuşma yapacağımı ben de bilmiyorum. Çünkü çok fazla etkilendik. Aslında birkaç kez izledik öncesinde ama tekrardan biraz büyükken izlemek mi farklılık kattı bilmiyorum. Aşırı etkilendik ya da herkesin çok etkilenecek bir zamanına denk geldi. Onu da bilmiyorum. Her duyguyu tattığımız bir film oldu. Gerçekten konuşmak için daha fazla heyecanlıyım. Contact filminden yani çok daha fazla heyecanlandım bu bölümü konuşmak için. Bakalım neler çıkacak.
Ben de bu maratonun içinde olmaktan büyük keyif duyuyorum. Hatta son iki haftam aydınlanmalarla geçiyor. Ne anlamda daha tam çözemediğim şekilde aydınlanmalar. Hatta dün gece şunu düşündüm. Bu filmi izledim ve sadece izlemekle mutluydum gibi. Araştırınca biraz beynim yandı ve çok yoruldum. Bambaşka fraksiyonları çıktı. Şu an ne konuşacağız hiçbir bilgim yok. Konu nereye gidecek bilmiyorum. Kendimi Sena'ya teslim ediyorum. Akışta kalalım diyorum.
Evet. Çok... İlginç bir giriş oldu. Yani herkesin kafası karışık. Hani neden bu kadar duygu yüklüyüz? Dinleyicilerimiz de şoktadır ama şu an bir yüz ifadelerimizi görmenizi isterdim ben buradaki herkes. Kimse konuşmaya hazır değil. Konuşmak da istemiyor. Sadece biz bu bölümde oturup ağlamak istiyoruz. Yani hepinize katılıyorum. Açıkçası ben de filmi izlerken ben... Beynimin %100'ünü kullanmaya çalışırken bir yandan ağlamak istemiyorum. Bu çok zordu. Bu filmi böyle özetleyebilirim. Ama onun dışında zaten ya ben nasılsınız diye sormuştum ama direkt herkes film hakkında ağlamaya başladı.
Nasıl olduğumuzun hiçbir önemi yok şu an anlıyor musun diye.
Yani aslında tamam. Mesela bu kaydı yaparken de şimdi Interstellar konuşuyoruz ya aslında herkesin bildiği ve izlemiş olduğu bir film. Birazcık da hani farklı ne söyleyebiliriz, farklı ne konuşabiliriz ki insanların duymadığı, bilmediği veya izlerken fark etmediği diye de düşünüyor insan. Ama bence her izleyişte, bak yine ben filme geçtim ama her izleyişte farklı bir his veren bir film. Yani hayatınızın bulunduğunuz kısmına, bölümüne göre veya uğraştığınız meşgaleye göre veya ruh haline göre sizde farklı bir iz bırakan bir film olduğunu düşünüyorum. Ben bir kez izlemiştim öncesinde filmi. Bu ikinci izleyişim yani. Ve ben önceki izleyişimde belki bugüne daha layık bir şekilde daha bilim kurgu tarafına odaklanmıştım ama dün izlediğimde sadece aile, baba, evlatlar, gözyaşı bu. Yani ben konuşamayacağım. Ben son kez konuşuyorum. Bölümün sonuna kadar yokum. Yani en baştan itibaren ağladım. Yani. Böyle filmi açtık. Ben gözyaşlar içinde sadece izledim. Yani sadece izledim. Saliha böyle telefonla not falan alıyor. İşte yarın hani söylerim diye büyük ihtimal. Ben hiçbir şey. Sadece elim şöyle ağzını kapatıyorum. Bir zor nefes alıyorum falan. Benim için öyle bir filmdi. Yani nasılsınız sorusunun cevabı bu Sena'cığım. Bir tık durumdayım. Bu kadar. Ha bu arada son araya bir şey eklemek istiyorum. Yarın anneler günü. Buradan hepimizin annesinin anneler günü kutlu olsun. Aynı zamanda Christopher Nolan da dünyaya getirmiş ananın anneler günü de kutlu olsun. Ben bunu iletmek istiyorum. Çok önemli. İçimde tuttuğum bir şeydi. Bunu da söyledim artık rahatladım. Hoşçakalın.
Çok doğru. Gerçekten annesine Allah razı olsun. Böyle bir evlat yetiştirdiği için. Tamam o zaman filme artık geçtik gibi bir şey oldu ama daha fazla geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapalım dinleyicilerimiz için. Bizi Lütfen Spotify'dan dinliyorsanız takip etmelisiniz. Lütfen bunu rica ediyoruz. Takip edin. Apple Podcast'ten de bizi takip edin. Abone olun. Oralardan yorum yapın. Ve Instagram sayfamızı takip edip beğenip oradan da yorum yaparsanız çok seviniriz. Ayrıca geçen hafta itibariyle YouTube'a bütün bölümlerimiz yüklenmiş durumda. Orada da böyle görüyorum. Yorumlar falan geliyor. Oralardan da konuşuruz birlikte. Çok güzel olur. Bunu bölüme geçmeden önce hatırlatmış olalım. Evet. Bu arada benim de geçen bölümkü gibi Hilal'in bir sakladığı bir espri vardı. Benim sakladığım bir beklettiğim bir esprim yok ama birazdan bir bilgi paylaşacağım.
Az sonra.
Az sonra bir bilgim var bu bölüme dair. Evet, bu bölüm Interstellar konuşuyoruz dedik. 2014 yapımı bir film. Ve 10. yılındayız arkadaşlar filmin. Yani bu 10. yıl enerjisi gerçekten hayatımda bir şekilde karşıma çıkıyor. Filmin üzerinden 10 yıl geçmiş ve biz de şimdi konuşmak için bir araya geldik. Çok güzel. Ve bu filmin üzerinden 10 yıl geçmesi de çok garip. Çok yaşlı hissettirdi bana. Tabii yönetmenimiz Christopher Nolan ve pek çok ünlü oyuncumuz var. Contact filminde gördüğümüz Matthew McConaughey var, Jessica Chastain var, Anne Hathaway var, Timothée Chalamet var. Bunları da konuşuyoruz.
Evet. Ve siz onu fark ettiniz mi yani? Hani film o kadar odaklanmış.
Ne demek?
İzlerken bilmiyorduk. İzlerken tanımıyorduk ilk izlediğimizde.
Timothée fanları var. Tabii ki de herkes biliyor.
Ha, şimdi izlerken fark ettik mi?
Ben şimdi son izlediğimde Timothée'yi idrak ettim arkadaşlar. Biliyorsun. Ondan önce sıfırdı.
Ya ondan ben önce demek de Timothée'yi tanımıyormuşsundur yani.
Ki aynen. Hiç dikkat çeken bir rolü de yok yani, orada böyle vurucu bir etkisi de yok.
Matt Damon var, Casey Affleck var.
Evet, bizim ben Hilal'le onunla ilgili de konuşacağım.
Hilal'le Casey Affleck travmamız var. Onunla da geliriz. Manchester by the Sea filminden. O zaman filmin konusundan başlayabiliriz. Biraz filmimiz ne anlatıyor? Direkt konusundan girelim. Sonra da bakalım bizi muhabbetimiz nereye götürecek.
Interstellar çeşitli nedenlerden dolayı dünya popülasyonunun azalması, gezegenin yani dünyanın artık yaşanılmaz bir hale gelmesi sonucu ufak ve küçük bilim adamı grubunu, yani NASA'dan arta kalan bilim adamı grubunu yeni bir gezegen arayışı niyetiyle başlıyor. Tabii biz sadece bir aileyi görüyoruz. Cooper ve ailesini görüyoruz. Eşini kaybetmiş Cooper. Sadece eşinin babası ve çocuklarıyla yaşadığı bir evde. İlk giriş sahnesi bize zaten dünyanın yaşanılamaz bir halde olduğu, artık tarımın bittiği, insanların karnını doyuracak yiyecek ekip karşılığını alamadığı, yani bulamamak değil, çabalıyorlar ama karşılığını alamadığı bir şekilde başlıyor. Ama asıl amaç tabii yeni gezegen keşfi. Cooper da eski bir pilot olduğu için, daha doğrusu NASA'da çalışmış oluyor mu Cooper bu arada?
NASA pilotu
olduğu için. Cooper'a da bir değişik işaretler gittiği için yeni gezegen keşfinde öncü adamımız oluyor. Bu şekilde başlıyor.
Evet, aslında bir dünyanın kurtuluşu, dünyayı kurtarma hikayesi diyebiliriz. Bu arada şimdi bilgimi söyleyebilirim bence. Bu arada o kızdı. Sen geçen bölüm Twilight demiştin ya, şimdi diyebiliriz o kızın şafak vaktinde Bella'nın kızı olması. Ve kıza bakınca bu arada ben de sadece annesi Bella. Bella'nın da anneler günü kutluyoruz. O kıza da bakınca benim aklıma hep Bella geldi, neyse. Ama şimdi kızımızın adı Murphy. Ve filmde bir Murphy kanunları muhabbeti var. Ve tamamen tesadüf. Instagram'da ben ajanda doldurmak için bir arşivime bir açtım. Instagram arşivimi. Ve hani geçen sene bugün gösteriliyor ya. Geçen sene bugün olarak 11 Mayıs 2023 tarihinde yine biz bir Nimet senle podcast çekecekmişiz. Podcast kayıt günümüz. Der bölümü evet, tam hatırlamıyorum.
Murphy diye ve paylaşım yapmıştı.
Sen Murphy kanununa rağmen direndik ve yayın yapabildik diye üstüne yazmışsın. Ben de demişim ki tam kayıta başlayacağımız sırada Kanada'da acil durum sirenleri çalmaya başladı. Dünyanın sonu bile geldi ama ölmeden çekebildik. Söyleyeceklerim bu kadar.
Yayını kapatabiliriz.
İnanamıyorum evet, şu anda.
Yani siz aslında
evet İlal,
bunu yaparken
evet
aslında bugünü mü tetikledin? Ne oldu yani?
Yani aslında bugün ben
aslında o sirenleri çalan sendin.
Evet. Bugün ben şimdi bu kayıttan sonra bir 5. boyuta gireceğim ve o geçmişteki güne gidip aynı bu masada bir kitaplamdan bir kitap ya da düşüreceğim, bir şeyler yapacağım filan ya da
Sena. Evdeki çalan telefon. Büyük. Hani bulamadığımız şimdiki telefon var ya.
Bizim odamızda bir telefon titriyor ve onu bulamıyoruz. O benim
anomali
aslında.
Arkadaşlar size Morse alfabesiyle aslında.
Lütfen. Peki size başlamadan Saliha Morse alfabesi ben çok demişken şunu oldum, sormak istiyorum. Hiçbirimiz Morse alfabesi biliyor muyuz?
Ben çok öğrenmeye çalıştım.
İşte belki bize ne mesajlar verildi.
O yüzden
hiçbirimiz anlamadık.
O yüzden dünyayı bir Türk kurtarmıyor, Amerikalı kurtarıyor. Küçücük çocuk yani. Morse alfabesinden nefret. Yani sinir oldum. Ne Morse alfabesiymiş bu dedim yani artık. Evet, bilgim bu şekildeydi. O zaman şöyle sorayım. Yani filmi genel olarak nasıl bulduk? Ne hissettik? Bence biraz bundan bahsedebiliriz.
Film bir bilim kurgu. Böyle zaten hardcore science fiction diye geçiyormuş galiba. Yani science fiction'ın, bilim kurgunun dibi. Hani o kadar bilim içeriyor. Duygusal olarak çok yüklü bir film. Yani sadece böyle bilim kurgunun yanında seni duygusal olarak aşırı sömürüyor. Yani ağlamaktan dün boğazım düğümlendi ve 2 saat geçmedi yani, boğazım ağrıdı falan. Konusu bağlamı, işte görsel efektler, zaten Nolan'ın filmi olduğu için her şey gerçekçi ve çok harika. Müzikler Hans Zimmer yaptığı için, onunla zaten bahsederiz galiba birazdan. Yani böyle tam anlamıyla filmlerin zirve noktasında herkesin böyle, ben geçen gün şey düşündüm, dün daha doğrusu, Interstellar'ı ilk 3 filmime koyar mıyım diye düşündüm ve koyarım dedim sonra. Sonra düşününce önceden mesela Interstellar'ı ilk 3 filmimde demek beni şey yapıyordu, böyle popüler olduğu için sanki ilk 3'e koyuyormuşum gibi. Ama sonra dedim ki yani bu kadar harika bir film tabii ki de ilk 3'te olmayı hak ediyor. O yüzden harika bir anlatımı var. Duygusal olarak da, görsel olarak vesaire. Ben de ikinciyi izliyorum galiba. 3 de olabilir. Bilmiyorum. Yani ablam da daha demin dedi ya, hep bir şey öğreniyorsun. Dünkü ben ve bugünkü ben aynı değiliz. Yani o filmi bitirdiğin anda sen aynı sen olmuyorsun. Böyle bir film işte.
Ben de Salih'in şu dediğine küçük bir ekleme yapayım. Dedin ya çok iyi bir film, ilk 3 filmime koyarım falan diye. Gerçekten bence de çok çok iyi bir film ve dedim ki izlerken, Christopher Nolan neden Oppenheimer'la aldı Oscar? Neden? Bu filmle alabilirdi yani, bunca yıl bu adamı neden beklettik? Keşke bu filmle verselermiş ve kurtulsaydık yani.
Ama çok yorumu açık filmler yapıyor. Diğer mesela, ben en son Tenet'i izledikten sonra bunu tekrar izledim. Mesela Tenet'in ödül alabilecek, evet ödül alabilecek çok alanı olabilir ama mesela şu an kaç kişiyiz hepimiz çok farklı yorumladık içsel olarak bunu. Yani ödül alan filmler de total yoruma bakıyor gibi sanki. Yani o jüri yorumuna bakıyor. Şimdi herkes de bambaşka algıladığı için sanmıyorum. Müziğine ödül falan vermiş olabilirler. Oppenheimer çok, evet, keskin bir çizgiydi, belliydi.
Görsel efektten falan almış 2015'te işte ama bir de şey, eskiden fantastik filmler, bilim kurgu filmleri falan böyle Oscar en iyi filme aday bile pek olmazdı. Onların dalı ayrı olduğu için. Eskiden o tarz filmlere çok ödül verilmezdi en iyi film olarak ama şimdi artık o kadar öyle bir sınır yok yani. Evet, sen Nimet nasıl buldun?
Ya bu filmle alakalı benim de şöyle yorumum. Yani girişte aslında Nasıl'sın sorusuna verdiğiniz cevap gibi. Bir haftadır aslında hani her zamanki hayat akışında devam ederken film hayatımıza girdi ve artık sadece zihnimde değişik şeyler dönmeye başladı. Biz kimiz? They kimler? İşte zamanı mekansallaştırma herkesin yapabileceği bir şey mi? Yani acaba araca gerek yok mu? Contact'te de bunu yaşadık ya, hani aslında orada bir, ne bileyim, görsel olarak bir cihaz var ama yani bunu herkes yaşayabilir mi bilmiyoruz yani. Değişik şeyler dönmeye başladı zihnimde. Onun harici yine yani filme dair herkesin net bir görüşü vardı. Hani çok başarılı. Benim de hani ilk 3 say denildiğinde, hani ilk 3 filmin ne denildiğinde sayabileceğim bir film. Düşünsem belki o kadar olmayabilir ama direkt aklıma gelecek filmlerden biri. Etkisi herkese farklı olduğu için de çok lezzetli. Yani mesela romantik komedide herkese sirayeti farklı oluyor ama şimdi bu filmi hayata bakış açını değiştiriyor ya. Hem duygusal anlamda hem diğer anlamda. O yüzden çok çok güzel. Ama ne konuşacağız hala bilmiyorum tabii.
Ben de bu filmi tabii ki çok beğendim. Önceden izlemiştim ama unutmak değil de gerçekten her izlediğinde farklı bir şey fark ediyorsun. Bir de bu film bittikten sonra düşündüğüm şey gerçek manada zamansız olduğunu düşündüm. Yani şu an çıkmış olsa bu film gerçekten 2024 filmi gibi geldi. Öyle bir kalite. Eski bir film değil. Görsel efekt açısından yani ya da gelişen teknolojiden kurulan işte senaryo hiçbir şekilde eskilik hissettirmedi. Gerçekten şu an çıkmış olsa da böyle gitmiş olsam hisse oldu. O açıdan çok beğendim. Zaten çok duygusal, bilim kurgu açısından da çok fazla senaryo izlerken tartıştığımız bir film oldu. Yani bu şimdi şöyle, yani beynimiz hakikaten bazı noktada yandı. O öyleyse bu böyledir. Şimdi biraz daha tabii ki ilerleyen dakikalarda açacağız o beynimizin yandığı noktaları, ama doğru zannettiğim şeyler senaryo tartıştıktan sonra tamamen değişebildi. Gerçekten üzerine ben çok konuşulması gereken bir film olduğunu da düşünüyorum. Çünkü önceki izlediğimde çıkarttığım bazı varsayımlar bu izlediğimde değişti. Meğer yanlış anlamışım dedim yani izledikten sonra. Ben de merakla bekliyorum. Çok beğendim tabii ki de.
Ben de neden böyle olduğunu ben de anlamadım bu arada, Hilal gibi. Bu film ilk çıktığında 2014'te izledim ve galiba bir daha sonra hiç izlememişim ve bu beni çok şaşırttı, bu gerçekle yüzleşmek. Düşünüyorum, gerçekten izlemedim sanırım ve bu filmi sinemada izlememem de beni çok şaşırtıyor. Aslında 2013-2014 falan benim çok böyle sinemaya gittiğim, çok sık gittiğim bir yıldı. Bu filmin çıktığını da hatırlıyorum ama gitmedik. Şimdi izlerken de keşke, yani sahneler o kadar güzel ki çok istedim sinemada izlemeyi. Keşke yani 10. yılı diye tekrar koysalar sinemaya. Sinemada ay, izlesek evet. Gerçekten çok görsel şölendi, yani çok güzeldi. Ve hepinize katılıyorum, yani gerçekten çok zamansız ve güzel bir film. Ve bunları da konuşalım, bu filmin bu kadar tartışılması, kimileri tarafından hiç beğenilmemesi, çok linçlenmesi. Ya bu film çok sevildiği kadar da sevmeyen de var bu filmi. Ama şey, yani o bana biraz gıcıklığına geliyor. Hani filmin işte ay şu şurası kötü, işte burası yanlış. Mesela bu filmdeki çok zaman katası yakalayıp işte bu saçma sapan bu olabilir mi gibisine çok linçlenen de bir film bu arada. Bunun dışında önceki bölümde konuştuğumuz Contact filminde, yani zaten baş karakterimiz aynı adam, Matthew McConaughey. Yani Contact'te ilahiyatçı değil de bir pilot olsaydı bu adam, bize öyle gösterselerdi, gerçekten sanki o birinci film de bu ikinci film gibi izleyebilirdik. Çünkü dedik zaten, Contact'te döndüğünde 50 yıl geçmiş olacak cümlesinden kurması ve tekrardan bu filmde bu adamı böyle bu cümle üzerinden bir hikayesi, gerçekten çok güzel, inanılmaz. Bilmiyorum ya, Nolan bunu da düşünerek yapmıştır diye düşünüyorum.
Ben hemen bir fanfiction yazdım. Şimdi adı neydi ilahiyatçı kontaktaki?
Palmer.
Ha, Palmer.
Palmer.
Palmer, Ellie ile olan ilişkisinden ve Ellie'nin uzaydan döndükten sonra anlattıklarından çok etkilenerek kendini bilime veriyor ve sonra uzayla ilgili araştırmalar yapmaya başlıyor falan filan. Sonra dünyanın ama artık yavaş yavaş sonu geliyor ve oradan da yani bildiğimiz Cooper karakterine dönüşüyor ve aslında öngördüğü 50 yıllık bilmem ne bilmem ne gibi şeyleri yaşamaya maruz kalıyor. Böyle bir paralellik ben yaptım yani.
Ben okurdum i̇şte bu fanfiction'ı. İşte dediğim eğer yani.
Şimdi bu filmimiz Contact'ten çok daha farklıydı bana kalırsa. Bütün atmosfer açısından, hikaye anlatıcılığı açısından, Salya'nın dediği bu hardcore science fiction olayı, hepimiz yani bunu fark etmişizdir. Hatta işte o önceki bölümde dedik ya, şey bilim kurgu filmlerinde havalı havalı. Bu gerçekten bu filmde onu gördük. Hatta geçen günlerde bir tane videoya denk geldim. Bu Zendaya ve Florence Pugh'un Dune 2 için işte bir röportajı. Orada şey, bir soru soruyorlar. Bu Denis Villeneuve var ya, yönetmen. Onun işte en hoşunuza giden mi? En böyle favori cümlesi nedir gibisine. Denis Villeneuve şey yapıyormuş. Filmi çekerlerken işte uzay aracı falan var ya orada. İşte burada şey yapacaksın, işte şu düğmelerle oynayacaksın falan bir şeyler. Şuradaki tak tak tak, buradaki bilgisayar ekranına bir şeyler yapacaksın falan. İşte sci-fi shit diyormuş. Hani böyle yani onun bir terimi varmış, sci-fi shit diye. Biz de yani böyle bilim kurgu zımbırtısı diyebiliriz bunun için. Yani bu filmde onu çok gördük. O geldi aklıma. Bu filmde böyle bir dünyayı kurtarma muhabbeti var ya, her şey işte Amerika'daki bir grup NASA, havalı havalı NASA'nın işte bir odaya gidiyorlar, bir yere açıyorlar. Oradaki insanlar, profesör var filan, böyle yine çok havalı sahneler. Önceki bölümde biraz bunu eleştirmiştik, hani dünyayı kurtarmak, bu büyük hikaye, Amerika'nın yine bunu üstlenmesi filan. Bu film üzerinden bunu nasıl değerlendirebiliriz? İşte bu dünyayı kurtarmak için ödenen bedeller, babanın kızını, çocuklarını geride bırakması. Sonrasında öğreniyoruz ki profesör de yalan söylemiş, aslında her şey yalanmış. Ama hepsi aslında dünyayı da kurtarmak için kafayı da bozmuş gibiler yani biraz. Bilim için manyak olmak gibi bir şey. Yani bunları mesela bu açıdan nasıl buldunuz?
Şöyle, filmin başında bizim gördüğümüz tablo başta özet anlatırken, yani filmin konusunu anlatırken Nimet ablanın söylediği gibi insanlar hayatta kalma mücadelesi içinde ve bu hani kıtlıkla mücadele aslında, açlıkla mücadele yani bir noktada. Çünkü verimli topraklar yok, sürekli bir toz fırtınası görüyoruz. Yani olması gereken yeşillik, ağaçlar vesaire de olmadığı için yani dünya bir çorak bir araziye dönüşmüş. Bundan dolayı da bilim, ne bileyim bilgisayarlar, işte üniversite eğitimi, bizim bugün önemsediğimiz konular, işte politika, belki eğlenceler, sporlar, çocuklar oyun oynamıyor mesela. Öyle hiçbir sahne görmedik. Böyle mutlu bir aile tablosu görmedik. Herkes gerçekten hayatta kalmaya çalışıyor ve bu da mesela Cooper'ın oğlu aslında okulda başarılı bir öğrenci ama onun bir çiftçi olmasına karar veriliyor mesela okul tarafından. Üniversiteye gitmemesi yönünde. Çünkü insanların bilgisayara, ne bileyim üniversite öğrencisine, akademiye falan değil, çiftçiye ihtiyacı var. Çünkü açlıkla mücadele ediyorlar. Ya böyle bir dünya tablosunu gördüğümüzde şunu hissediyoruz. Yani aslında kimse dünyayı, dünya genelinden bahsediyorum, dünyayı kurtaralım, işte biz bu işi çözelim gibi bir dertlerinin olmadığını görüyoruz insanların genelinin. Sadece insanlar günü kurtarmaya çalışıyor. Böyle bir tablo var. Zaten sonrasında tanıştığımız NASA grubu çok gizli, kimsenin yerini dahi bilmediği, çok gizli isimlerin içinde bulunduğu bir topluluk olarak kalmışlar. Yani bu aslında secret mission gibi bir şey, yani çok gizli. O yüzden duyulmuş Amerika işte dünyayı kurtaracak gibi bir şey değil. Ben bu şekilde yorumladım, yani propaganda varmış gibi değildi. Sanki bunu sessizce gizliden yapıyorlar ki başarısız olunursa da kimsenin öfkesini üstümüze çekmeyelim. Yani gerek yok, millet açlıktan ölüyor. Gerek yok diye düşünmüşler. Böyle bir tablo vardı yani.
Ya şöyle yani filmi tabii ki yapan onlar, bilim kurguları yapan onlar. Ben şey beklemiyorum, çok ütopik olur. Bir Indian, bir Asyalı yollayalım. Filmi biz yaptık ama bir o olsun beklemiyorum. Amerika, Hollywood mantığı bu zaten. Hani bir Müslümanı yollayalım bakalım ne olacak değil. Adamlar kendi filmini kendi yapıyor ve artistliğini de kendi yapacak gerçekten. Tam da benim bir derdim yok. Ama tabii günün sonunda az önce de ve geçen filmde bahsettiğimiz, az öncekini çıkarırsın muhtemelen ama geçen filmde bahsettiğimiz bu NASA'ya olan güveni arttırmak amacıyla yapılan bir film olduğu için ve filmin içerisinde de geçen bir konu var ya, hani insanlar artık uzay araştırmalarına yatırım yapmak yerine dünyayı kurtarma derdindeler. Çünkü açlar. Zaten oraya giden maddiyat dünyadan geri kalmalarına neden olmuş gibi bakıyorlar. O yüzden dile getirilmiyor. Büyük bir sıkıntı. Yani hani giden Amerikalıdır, giden NASA'lıdır. Böyle bir derdim olmadı izlerken. Neden hep Amerika olmuyor? Çünkü filmi yapan onlar yani. Benim bakış açım o. Hollywood yapıyor filmi. Hollywood'da böyle artistik yapacak. Kalkıp bir Mısırlı yollayalım. Çok nadir. Yeni yeni mesela Netflix yapımlarında, şimdi Hilal bahsedince izlemiştim 3 yasın probleminde. Yeni yeni mesela farklı kültürlerden bilim adamlarını görüyoruz. Hani belki son 5-6 yıldır Müslüman bilim adamı, ne bileyim işte Asyalı herhangi bir bilim adamı, Avrupa'dan keza. Farklılıkları yeni yeni koyuyorlar. Yoksa ondan önce hep Hollywood'da.
Böyle dünyayı kurtarmak için çok büyük bedeller veriyorlar ya. Biri kızını bırakıyor, bütün aileler işte mahvoluyor. Ya da gördüğümüz astronotların da kendisine göre bir hikayeleri var filan. Yani çok büyük bir mesele. Profesör bunun için yalan söylemiş ve yani hayatlarını yakıyor gibi bir şey. Başka insanların hayatlarını da etkiliyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz mesela dünyayı kurtarmak için? Bana biraz... Biz biraz daha küçük düşündüğümüz için belki de hani şey, kader, kısmet, hani kıyamet kopacaksa kopar, bir noktada bir şeyleri engelleyemeyiz gibi tavrım varmış. Böyle bu kadar büyük şeyler yapınca bu insanlar, belki de gerçekten Amerikalıların dünyayı kurtarmasının bir sebebi, hikmeti var.
Nedeni var. Bak normal zamanda da Sena, hani sen diyorsun ya çocuğunu bırakıyor, ailesini bırakıyor. Bunun için ya herkes mesela kendi ülkesi için ya da hayrın olacağı şeyleri düşündüğü için belirli bedeller ödeyebilir. Yani ben o adamın yaptığı bedeli izlerken duygusal buluyorum ama düşününce vay be, adam dünyayı kurtarmak için çocuklarını bırakıp gitti ya. Bana sonuçta askerler askere gidiyor ve sonunu bilmediği bir yere gidiyor çoğu. Öyle çok ütopik gelmiyor açıkçası. İnsanlar ülkesini korumak için zaten böyle büyük fedakarlıklar yapıyor. Ha, adam bir bilinmeze gidiyor ama diğerlerinde de aynı şey var yani. Bizim düşündüğümüz birçok örnek verebileceğimiz şey var buna dair. Diğer konuda da hani yalan konusunda ben, belki NASA bize çoğu konuda yalan söylüyordur, bilemiyoruz yani. Çok muallak şeyler. Komplo teorisyenleri çok fazla, bu konu çok derin. Hani kalkıp buna aya hiç inilmedi, bu fake'ti falan demeyeceğim. Ama buna inanan insanlar da var mesela. Durduk yere de çıkmadı yani bu. kimi kesimde NASA'nın aslında yaptığı hiçbir şeyin real olmadığından bahsediyor. Yani ben bu kadar ütopik düşünmüyorum açıkçası. Bu kadar dünyayı fake atabileceklerini düşünmüyorum. Ama illaki mesela Mars'ta yaşam olup olmadığı hep bir tartışılıyor. Belki sırf Mars'a gidip orayı araştırmak ve yatırım için yani. Elon Musk böyle bir şey atmış olabilir ortaya. Yani bir köprü yapacağım, insanları oraya taşıyacağım. Ben hani başka gezegende yaşayabileceğini düşünmüyorum insanların. İnandırmak için, umut vaat edip ola girmek için tek başına yapamayacak yani. Sonuçta ülke ülke dolaştı adam. Niye dolaştı yani? Hani Anıtkabir'e gelip fotoğraf falan çektirdin. Niye böyle bir şey yaptın? Hepsi o güven için. Hepsi bana destek olun diye. Ama dediği şeyler ne kadar doğru bilmiyoruz.
Gerçekten bu insanları bir gezegene taşıma fikri çok büyük, çok büyük bir iddia yani. Ve kaç tane insanı? Ve şeyi de düşünüyorum yani Kur'an-ı Kerim'de geçen işte bize son peygamber geldi, Kabe'miz belli, kıblemiz belli, sonumuzu tahmin ediyor gibi miyiz ya da olacaklar felaketler vesaire. Yani ben izlerken şeyi de düşünüyorum, bunlar başka gezegene gittiğinde nasıl bir hayat devam edebilir yani, nasıl olacak?
Ay bu sorulmuştu, Nihat Hatipoğlu'na mı sorulmuştu, Mars'a gidersek kıbleyi nasıl ayarlayacağız denilmişti. İnanamıyorum. Önce dedin ya insanların hani herkesi taşıyamayacaklar, bir gezegene götürmek istiyorlar. Zaten orada o profesör gözden çıkarmış bunu, belli. Yani maksat insan ırkının devamı. Kızı da ölse önemli değil ki, bilinmeze yolluyor yani kızını da. Ya da geri kalan mesela o hani uzaya gönderdikleri insanların geri dönmeyeceğini düşünerek yolluyor. Sadece hani bir ihtimal, başka bir yerde koloni kurulabilir ve insan ırkı devam edebilir diye. Ama bak mesela şu da çok ilginç bir şey. Her zaman böyle bazen insanlar sorgular ya, çocuk yapmak, üremek neden yani? Biz neden böyle bir şey var içimizde? Kimi istemiyor, istemeyenleri de böyle bir biz birli kesin, biz demeyeyim de rencide ediyor yani. Çocuk çok güzel bir şey, bu duyguyu tatmalısın falan filan, hep böyle anlatılar duyuyoruz. Aslında burada da içgüdüsel olarak insan ırkının devamı mesela, o da ona benzer bir şey, bir his gibi geliyor bana. İnsanlar içten içe aslında ırkının devamını istiyor, bitmesini istiyor. Bu çok garip bir duygu.
Burada şundan bahsedelim. Aslında nüfus siyasi olarak kontrol edilen bir şey olduğu için aslında insan ırkının ya da hani 3 çocuk yapın, 5 çocuk yapın söylemi kapitalist sistemi çarkını yine kapitalist sistemin çarklarına döndük. Kapitalist sistemi döndürmek için ihtiyaç olan insan gücünü elde etmek aslında.
Şöyle de bir şey var. İnsan ırkını neden dedin ya, neslimizi devam ettirmek istiyoruz diye. Neden ısrarla devam ettirmeye çalışıyoruz? Yani bu dünyada hayat biterse bitsin kardeşim. Neden gidip de solucanlardan geçip, bu da var
i̇şte
yani.
Allah'ın
neden
verdiği içgüdü yani.
Evet.
İçgüdü bilmiyorum.
Diğer türlü de şey olabilir. Koy ver gitsin bakış açısı da hiç sağlıklı değil aslında. Bilemedim.
Koy ver gitsin değil de.
Bence bu insan ırkının devam etmesini amaç olarak edinmek veya arzulamak veya işte bunun için çalışmak. Yani şöyle olsaydı bencillik olurdu, işte benim soyum devam etsin, benden devam etsin falan gibi bir şey olsaydı o zaman küstahlık ve bencillik olurdu. Ama insan ırkını, yani ırk bu tür, çünkü insan sadece yani hayvanlar gibi, bitkiler gibi içgüdüsel yaşayan bir varlık değil. İnsan işte anıları olan, üreten böyle bir varlık olduğu için bunun sonunun gelmesini hayal etmek... Ya mesela kendimizin son insanlar olduğunu bir durup düşünelim. Bu duygu bence çok kötü bir duygu. Hani dünya zaten sona yaklaşıyor. Hepimiz ölüyoruz. Neden devam etmeye çalışıyoruz? Neden? Mesela o insanlar, çocukları ciğerlerinden hasta oluyor. Çünkü etraftaki tozdan vesaire dolayı. Ama çocukları olmaya devam ediyor. Veya işte bugüne bakacak olursak savaşlar var. Ama insanlar üremeye, çocuk yapmaya yani devam ediyorlar. Neden? Bu bencillikten mi? Bence değil. Bu tamamen... Yani hem ümit, belki ümit dünyası yani, böyle umut etmek, hani belki iyi bir hayatı olur, işte tahmin ettiğimiz gibi kötülükler olmaz, güzellikler olur. Bir yandan da gerçekten bu insanın karnını doyurmak gibi bir duygusu yani, üremek, devam etmek işte. Böyle bence.
İçgüdüsel, doğru, ben de ona katılıyorum. Yani adam orada deseydi yani ben kızımı yollayacağım. Bekarlar ki biz Handmaid's yorumlamış insanız ki oradaki metafor çok başkaydı mesela Handmaid's'te. Yani oradaki motivasyon çok başka. Bu tamamen hepimizi böyle düşününce derinden sarsabilecek bir motivasyon. Hani kısırlığın artması ya da işte çocuk sayısının düşmesi değil, bir şekilde devam eder. Hani çocuk sayısının düşmesinde de nesil bir şekilde devam eder. Ama tamamen insan ırkının bitmesi nedense, ya kime sorsam bu üzücü karşılanır, anlıyor musun? Demek ki bu bizim içimize verilen bir içgüdü. Yani biz devam etmeliyiz, bitmemeliyiz. Halbuki gezegenimizin belki bildiğimiz, bilmediğimiz zamanın çoğu insansızdı yani. Biz çok geç geldik buraya. Allah bize böyle bir içgüdü yüklemiş. Hani aç kalmak, işte susamak. Kimi tercihen tabii ki de çocuk yapmıyor olabilir ama bu biliyor ki insan ırkı devam edecek. Ben buna bir ket vurdum değil. Tercihen yapmıyor ama insan ırkının biteceğini düşünmek, o adamın o şeyini anlayabiliyorum niyeyse.
Hiçbir alakasının sanırım olmadığı, kan bağının olmadığı, işte o ne diyelim onlara, bir şey götürüyorlar ya, modül. Yani insan oradan, yumurtalardan bilmem nelerden insan ırkı üreyecek. Mesela aslında hiçbir kan bağı yok, bir şey yok. Ama neden bunu kendine amaç ediniyor yani? Çünkü
çok garip.
Bitmemeli düşüncesi var. Evet,
bir de bana şey de çok ütopik geliyor. Başka bir gezegende insan ırkının yaşayabileceği ve devam edebileceği. Yani o sanırım benim aklım almıyor bunu. Başka bir gezegende.
Bir izin almıyor.
Bir de bu filmde şeye bağlayacağım buradan. Bu filmin işte bilim ve bu ruhani şeyleri ya da maneviyatı ya da bunu ele alışı. Kontekte uzaylılardan gelen bir mesaj vardı. Onların teknolojisiyle yapılan bir uzay aracını yapıyorlardı vesaire. Böyle üst bir güç vardı. Ve Eli hani aklımızın almadığı bir yolculuk yapıyordu burada. Sonra babası formunda olan işte bir uzaylıyla, bir şeyle iletişim kuruyordu filan. Interstellar'da da filmin hani başından beri bu kitaplıktaki hayalet mevzusu var ve hani başta diyoruz ki manyetik bir alan mı var? Tozlar işte yer çekimiyle kod oluşturuyorlar vesaire. İletişimle Morse alfabesiyle bir şeyler yazdırıyorlar filan. Hani bunu biz aslında filmin başında şey sanıyoruz izleyici, üst bir güç, ruhani, işte tanrısal, Allah mı yaptırıyor, Allah mı acaba hani bu bilgiyi bize, insanlığa veriyor gibisine. Sonra öğreniyoruz ki hani bu hayalet babasıymış ve babası da hani boyutlar arasında gezerken yine uzaylı ya da üst bir gücün yaptığı o boyutlar, 5. boyut mu artık, kitaplığın içine girdi ya yani orada. O sahneyi eskiden izlediğimde öyle kalmamış aklımda. Zaten şimdi izlerken de en çok ona şaşırdık. O kitaplığın içinde 5. boyutta burayı da insanlar yaptı diye bir sahne var ya. Orayı da insan, yani beşer insan yapmış.
They diyor ya, burayı yapanlar hani onlar diyor. Yani aslında onlar da bizim ismimize bürünen canlılar. Yani tam insan, hayır, diyebilir miyiz?
Şey diyor, biz insan ırkı artık 5. boyutta hareket edebilen, yer çekimini manipüle edebilen bir dey, yani bir varlığa dönüşmüşüz. Biz bir üstün güce kavuşmuşuz. Bu güce kavuşmanın ilk noktası da, yani kilit noktası da Murphy'ye ulaşmak olduğu için o 5 boyutlu gördüğümüz yer Murphy'nin o kitaplığı, o odası oluyor.
Yani zaman mefhumunu içinde gezilebilen, yürünebilen, işte sağa sola gittiğinde zamanda yolculuk yapabildiğin bir fiziksel kâna, boyuta çevirmişler yani.
Ya benim burada demek istediğim işte bunu da bir şekilde aslında yani insanlar yapmış. Ben onu ilk izlediğimde üst bir güç, uzaylılar, uzaylıların yaptığı bir gezegen ya da bir yer ve orada o adam oraya gidince bu teknolojiye erişebiliyor. Kendi işte o kitaplığı görebiliyor falan, böyle anlamıştım. Şimdi izlerken anladım yani orayı da aslında gelecekten bir şekilde insan türü, insan yapmış. Burada benim dikkatimi çeken, yani mesela Contact'te bunu üst bir güç, işte tanrısal, daha ruhani, böyle uzaylılara bağladı Contact'te mesela. Öylelikle zaten Eli ateisti ve sonradan inandı ya, demek ki varmış böyle bir üst bir güç diye. Mesela bu filmin de bunu bana çok şey geldi, işte beşeri geldi yani, insanlara bağlaması.
Bu arada o sahne benim de en büyük unutamadığım anlardan biri. Hani Cooper'ın kızın ulaşmaya çalıştığı sahne. İlk izlediğinde tabii ki de bir şey anlamıyorsun. Orada yani Interstellar'ı ilk izleyip, ki Christopher Nolan'ı aynı şekilde izleyip bir şey anladığım filmi olmadı. Hep ikinci ya da üçüncü ve araştırdığımda oldu. Son izlediğimde de senle de konuşmuştuk ya. Yeryüzünde böyle bir sürü inanış var tabii ki de. Bizim dinimiz ayrı. İnsanlar din adı altında bir sürü şeye inanıyor ve hepimizin belirli ortak noktası var bir yerde. Mesela biz şu an Allah'ın zerrelerinin ya da Allah'ın parçalarından yaratıldığımıza inanıyoruz değil mi, içsel olarak? Bazı inanışlarda da insanlar kendi başlarına her şeyi, düşünce gücüyle her şeyi yapabileceklerine inanıyorlar ve bu boyutlar arası geçişi çok bizim dinimizde de, başka dinlerde de anlatan, izah eden bir sürü insan yorumu okudum. Çok şaşırdım. Hatta o yüzden dedim, artık beynim yandı yani, ne gerçek ne değil diye. O sahneyi bir daha izlediğimde yani aslında ortak bir yorummuş gibi geldi bana o. Yani insanoğlu istese, biz Sena'yla da yazıştık bunu, hani bizim alimlerimizden de duyduğumuz, peygamberlerin de yaptığı, arası geçişi yapabileceğine dair yaptığına dair bir sürü söylem var. Bunların ismi bizde mesela tayyi mekan denilmişti. Bastı zaman demiştik değil mi Sena? Yani bunlara benzer terimler çok evet. fazla. Ve bu, bizdeki terimi bu. Ama bir sürü inanışta bunu yaşayan insanlar var. Din olsun olmasın. Yani sanki o sahneyi izleyince bana bilim kurgudan ziyade bana öyle şeyler çağrıştırmaya başladı. Yani aslında insanoğlu istese boyutlar arası gezebilir ve öyle bir güce sahipmiş gibi. O sahnede de kendi yani insanın gücünü anlatıyor olması bana mantıksız gelmedi niyeyse. Bilmiyorum yani bana hani bir yaratıcı şeklinde yapmak biraz kolaya kaçmak olur gibi geldi. Sanki hani geçen bir sohbet dinliyordum, hoca şey diyordu hani Mehdi beklemek Müslümanların kolayına kaçmak, hani ben bir şey yapmayayım beni biri kurtaracak olsa kurtarılacağız düşüncesi biraz kolaya kaçmak alttan alta. Burada da hani insana atfetmesi bu durumu benim hoşuma gitti. Aslında biz diretliyiz, bir şeyleri yapabilme gücümüz var. Ha tabii o boyutlar arası mekanı yapmak var, bu bizim zihnimize tahayyül edebileceğimiz şeyler değil. Ama orada insan yaptı demesi nedense hoşuma gitti. Yani tam bilim kurguya dair ve böyle dünyanın geneline baktığında, ki Christopher Nolan'ın da bu alanda çok merak olduğunu okumuştum bir röportajında, ki boşuna böyle bu tarz filmler yaptığını düşünmüyorum zaten. Yani Cooper'ın o oradaki diyalogları hoşuma gitti. Hani bunu kim yaptı bilmiyoruz. Bir güç yaptı demek yerine biz aslında istesek bu şekilde şeyler yapabiliriz demesi, o gücü hissetmek hoşuma gitti.
Şöyle bir de dedin ya Nolan'ın bunu çok böyle bilimsel açıklaması. Daha demin dedim ya bu film çok eleştirildi, linçlendi diye. Benim en çok gördüğüm şeydi işte film en sonunda sevgiye bağlandı vesaire diye çok fazla linçleniyor bu film. İşte her şey aşk, işte biz sevgi sayesinde her şeyi, bir şeyleri başaracağız ve sevgi sayesinde dünya kurtulacak diye çok linçleniyor bu film. Ama beni şaşırtan şey şu oldu: bu filmin adı çıktı, her şey sevgiye bağlanıyor diye. Ama o kadar da hiç o kadar olmadığını gördüm ki izlerken. Her şeyi bilimsel bir dille, zaten insanı da izlerken bence o yoruyor. Yani ben sürekli şey yaptık, bazı ah burada ne dedi diye geri aldık. Yani aslında çok bilimsel terimler çok ağırlıktaydı. Her şeyi gerçekten hiç boş bırakmadan, her şeyi bir mantık çerçevesi içerisinde bir açıklama yapmaya çalışarak ilerliyor film filan. Ve ben hiç öyle görmedim, işte sevgiyle bir şeylerin kolayına gitti gibi bir şey asla yoktu bence. Ama işte bu film bu açıdan o kadar çok eleştiriliyor ki hiç öyle görmedim. Ve filmin sonunda mesela bu beşinci boyutu yine insanların yaptığı olarak ona bağlaması, yani hiç kolaya kaçmamış bence bu açıdan. Ve bu filmin bu kadar mistik bir şekilde ele alınışını da çok şaşırdım. Yani bu filmi o açıdan ben hiç öyle maneviyata, ruhani şeylere, sevgi, işte her şey dünya sevgi sayesinde kurtuldu gibi olarak hiç yorumlamadım. Yani dediğin gibi Nolan, şu an hatırlamıyorum bu senaryoyu zaten kardeşiyle yazmış ama bir kişi daha var, bilim adamı gibi, gerçekten fizikçi. Onunla birlikte bir fizikçiyle evet. birlikte yani her şeye dikkat ederek yazıyorlar vesaire. Bu filmin niye böyle linçlendi anlamadım bu izlediğimde. Hiç bence hak etmiyor.
O sevgi konusu sadece bir yerde, yani sevgi konusu derken baba, ya tabii ki de baba evlat ilişkisi arasında bir sevgi var ama onu bir motivasyon olarak gösterdiler bize. Yani işin sonunda her şey sevgiye bağlandı, olmadım ben de. Sadece şurada bence bu hoştu, yani oraya yerleştirmeleri. Doktor Brand'in tavsiye olarak hani hangi gezene gene gidelim diye seçim yapma aşamaları vardı ya, işte yakıtlarından dolayı bir yer seçebilecekler. O yüzden aslında bir bilim insanı olarak da ilgi duyduğu, aşık olduğu bir adamın gittiği bir gezegen, adını unuttum şu anda, oraya gidelim diye tavsiye ediyor. Ve burada hani acaba duygusal düşünüyor, profesyonel düşünmüyor falan diye düşünüyorsun izlerken, öyle hissediyorsun. Zaten orada alınan karar da hani mantıklı olan neresiyse oraya gidelim'e dönüyor. Ama filmin en sonunda görüyoruz ki zaten Doktor Brand de diyor ki ben diyor aşkın da sevginin de bir güç olduğuna inanıyorum. Yani farklı bir güç, sadece beyinlerimizde, kalplerimizde olan değil, devam eden, yani farklı bir, ne diyelim ona, belki bir akım. Çünkü insanlar öldükten sonra bile o gücün devam ettiğine dair bir şeyler söylüyor. Filmin sonunda da hayatın bulunduğu, insan ırkının yaşamını devam ettireceği yer olarak Doktor Brand'in başta söylediği ama gitmedikleri gezegen de aslında bir hayat olduğu ortaya çıkıyor. Zaten en son insan ırkının oraya taşınacağına dair şeyler söyleniyor. İzlerken de şey diyorsun: gerçekten haklıymış ya, kadının hakkını yedik falan. Ama tabii ki bu şey demek değil, yani aşktan dolayı böyle değil. Onun da etkisi vardır. Güzel bir nüanstı.
Hissi kalbel boku yani. Bunun da açıklaması yok. Zaten filmin diğer açıklayamadığı şey de bu duygular ve hisler açıkçası. Yoksa sadece ondan ibaret değil. Yani orada kadın ısrar ediyor. Evet, öyle düşüneceğini biliyor hani insanların. Ama Hilal'in de dediği gibi hissediyor yani. Bu hissi de tarif edemezsin ki. İçten içe orada hayat olduğunu hissediyor ve haklı da çıkıyor. Hani gerçek hayatta da çok yaşadığımız ve insanların net bir şekilde tarif edemediği şeyler bunlar.
Ya içime doğmak denir ya böyle içime.
Evet. Aynen. Bir de mesela yani. Bununla ilgili filmin açıklaması biraz şöyleydi sanki. Bir yerde şey geçiyordu. İşte bilim bilmediklerimizi itiraf etmektir. Hani her yeni bir şey keşfettiğimizde aslında bilmediğimizin kanıtıdır bu. Ve belki de hislerimiz de tam olarak kavrayamadığımız bir şeydir. Hala geliştiremediğimiz gizemlerden biri. Ve belki o hisler hani bir gün yeni bir araştırma konumuz olacak. Ve hisleri de bilmediğimizi itiraf edeceğiz. Yani belki de hisler bizim hala beynimizin algılamadığı bir şey. Ve o yüzden de bir zaman gelecek ve o da bilimsel olarak görebileceğiz ya da ne bileyim açıklanabilecek bir şey olacak.
Ha yani belki manyetik bir çekim yani böyle bilimsel bir şey belki. Yani mesela? Sadece böyle havadan sudan bir şey değil yani aşk dediğin, sevgi dediğin, üzüntü, şefkat, işte sadakat bunlar belki de yani filmin de verdiği mesaj, benim de çıkarttığım mesaj. Belki de bir gün bilimin konusu olacak, araştırılacak. Şu an çünkü çözemediğimiz, bilgisine sahip olmadığımız bir şeymiş gibi.
Bana da şeyi hatırlatıyor. Hadis-i şerif var ya, kişi sevdiğiyle beraberdir. Ama nerede? Belli değil. Çok geniş zaman. Her anda olabilir. Belki aslında bize anlatılan da budur demek istedim. Çünkü onun yaşadığını hissediyorsun. Neler düşündüğünü hissediyorsun. Bir yerlerde hissediyorsundur yani bunu. O kadar hissettirdi ki bana zaten. Hissedim ya. Neyse devam edin.
Filmde böyle bir replik geçiyor muydu hatırlamıyorum. Dün filmi izlerken de ablama söyledim ama sevgi de zaman ve mekanı aşabilen bir şeydir. Evet. Diye bir şey geçiyor
geçiyordu,
mu?
Geçiyordu. O geçiyor Dr. Brand diyordu. Şeyde konuşuyorlar işte. Ya Cooper'la Brand uzay şeyinde konuşuyor. Gezegene gitsek diye. O da geçiyor tam orada söylüyor.
Şimdi de dedik ya duygular anlayamadığımız şeyler. Hani ne olduğunu bilmiyorsun. Belki de hani duygu dediğimiz şey beşinci boyutta hareket edebilen, zamanı ve mekanı aşabilen bir şeydir.
Bizim suyu hissedemememiz gibi bir şey değil mi mesela?
Evet çünkü pullarımız yok. Islaklısın. Islaklı.
Nasıl?
Biz insan türü aslında ıslaklığı hissetmiyoruz. Mesela balıklar ıslaklığı hissedebiliyor. Çünkü pulları var. Ama biz pullarımız olmadığı için ıslaklığı hissetmiyoruz. Bizim aslında hissettiğimiz şey o temperature'daki, ısıdaki değişimi hissediyoruz. Mesela ıslak olduğunda böyle bir soğuk hissedersin ya böyle. Aslında hissettiğin duygu ıslaklık değil, fiziki ısı. Bir şey hissediyorsun. Isıyı hissediyorsun ama biz onu ıslaklık olarak anlıyoruz.
Çünkü mesela kan sıcaktır ya diyelim ki burnun kanadı ya buradaki o sıcaklığı hissedersin. Yoksa oradaki ıslaklığı değil.
Islaklığı hissedebilecek bir gene sahip değiliz. Her neyse bu konumuzla hiç alakası
yok. Alakalı hani derin uykuya giriyorlar ya orada suyun içinde giriyorlar mesela. Çok iğrenç ben yani ben orada uzun uzun uyuyamam yani.
Evet, çok alakalı. Bir de poşete. Hani biz duyguları hissedemiyoruz göremiyoruz vesaire ya yani. Onunla alakalı evet. Islaklığı da hissedemememiz gibi bir şey olabilir yani bu.
Olabilir.
Öyle bir duyu organımız yok gibi mi?
Çünkü beşinci boyutu algılayamıyoruz gibi.
Mesela ben Nolan'ın diğer filmlerinde izlediğimde hep neyi gözlemliyorum biliyor musunuz? Mesela adam orada gitmesini engellemek için boyutlar arası geçişte çırpınıyor ya. Geçmişi hiçbir şekilde değiştiremiyorsun. Tam tersi benim tamamen koca filmde algıladığım şey bu oldu. Sevgi tabii ki de olacak. Yani sonuçta his taşıyan varlıklarız, düşünsel varlıklarız. Bunu tabii ki de yansıtacak. Ne diyecekti adam? Ben uzaya gidiyorum kızım görüşürüz iki alıp devam mı edecekti? Yani bunu hiçbirimiz böyle beklemiyorduk. Orada ne kadar yırtınırsa yırtınsın eninde sonunda uzaya gidecekti yani anlıyor musunuz? Onu durduramayacaktı. Sonradan onu anlıyorsun. Yani aslında geçmişteki hiçbir şey müdahale edemiyorsun. Zamansal değişimi yaşasan da onu değiştiremiyorsun. Yani geleceğini değiştirebilirsin tabii ki de mantıklı olarak ama geçmişteki her şey aynı. O adam yine bunları yaşayacaktı. Kızı bunları yaşayacaktı. Ve sonuç böyle olacaktı. Nolan'ın yani, Tenet filminde de öyleydi.
Mesela hani filmde onlar dediğimiz şey Murphy'nin kitaplığı o odasını gösteriyor ya. Hani belki şey de yapabilirlerdi. Hani dünyayı bu kötü hale getiren o ilk noktayı ortadan kaldıracak bir zamana da götürebilirlerdi. Ama geleceği değiştirmek için Murphy'nin o odasından yaptılar. Halbuki işte bir şey olmuştur, bir işte savaş çıkmıştır, kıtlık, ay kıtlık değil de işte kimyasal silahlar vesaire, bunları değiştirecek bir şeye gönderebilirlerdi. Ama öyle değil. Ya
burada bir de evet.
Evet.
Film böyle sanki insanın duygusuyla da oynuyor gibi. Hani adam kitabın içine girdiğinde o heyecanlı bir şekilde şey yazmak yazıyor ya işte kitaplarla. Orada biz izlerken ya işte kal gitme dinle, çünkü şey orada adamın o anki motivasyonu şey ya, her şeyin bir yalan olduğunu ve dünya işte kurtarılamaz aslında filan, bu bunu öğreniyor ve hani her şey boşunaymış gibi. O anki bilgisi o yani. O yüzden gitme diye şey diyor. Ama o an diyoruz ki ya gitme kal. Hani dinle, niye kızını dinlemiyorsun? Hatta diyoruz ki yani Murphy en başında zaten her şeyi aslında babasına bilgiyi o verdiği için o NASA üstünü buldular vesaire ya. Diyorsun ki yani kızını niye dinlemiyor, niye gidiyor filan.
O ismi zaten o yüzden koymuş ya. Mesela o da güzel mesaj. Evet. Murphy deyince aklıma geldi. Yani aslında adam aynen, mesajı aynen. biliyor ama dediğin gerçekten. Gibi orada ona engel olamıyor.
Ve senin de işte bu dediğin hani olacaktı, değiştiremiyorsun konusu. Bence bu çok önemliydi yani. Onu filmin sonunda bunu gördük. En büyük bence mesaj buydu. Yani bir yerde hani külli irade, cüzi irade var ya hani. Bir yerde gerçekten o adam bir şekilde karar veriyor ama o sonunda, filmin sonunda hani değiştirilemez de bir kader var. Yani o dünya kurtarılacak, o sana gidecek. Yani o şeyde bir şekilde Satürn'ün yörüngesinde o hayat kurulacak ama bu yaşanmak zorundaydı. Çünkü hani o gitmek zorundaydı, o adam sürekli orada kal diye bunu söylemek zorundaydı. Bilmiyorum yani aslında böyle çok derindi. Hem kader olarak hem zaman, mekan.
Bu noktada bence şundan da bahsedelim. Film aslında bir yandan da evet uzay filmi ama zaman yolculuğu mu diyelim? Hani zaman yolculuğunu, zamanı da değiştiren bir film olduğu için bu bir aralar lisedeyken çok fazla okuyordum zaman işte yolculuğu paradokslarıyla alakalı falan. Adam aslında oraya gidiyor ve hiçbir şeyi değiştirmiyor. Oraya gidip aslında gelecekte olan şeyi, ay geçmişte olan şeyi gelecekten oraya yerleştirmeye gidiyor.
Bu durum şöyle, zaten bu filmdeki bütün zaman kırılmaları bu şekilde. Pilotumuz Cooper kendi bulunduğu zamanda o 5. boyuta geçip geçmişteki bir şeylere müdahale ediyor. Yani yerleştiriyor olması gereken şeyleri. Yani o hayalet oluyor. Ve aynı zamanda aslında o 5. boyutu fiziksel hale getirenler de gelecekteki bilimde ve uygarlıkta ilerlemiş insan ırkı. Yani onlar da aslında geçmişe Cooper'a o fiziksel boyutu yerleştiriyorlar falan. Yani böyle iç içe hepsi birbirinin
içinde. Yani arkadaşlar aslında mesajımız olan her şey olmuştur. Olacak olan da olmuştur. Buraya şey gibi yani.
Harry Potter Azkaban tutsağında Harry'nin Patronus yapıp o son anda da Patronus'u beklemesi gibi aslında. Halbuki onu yapan kendisi. Gelecekten gelip geçmişe onu yapıyor. Harry Potter'la bu bana tanıdık geldi yani. Aynı geldi.
Ben de o geldi aklıma. Azkaban tutsağında hani öğrenmiştik. Zamanla oynamak çok tehlikeli bir şeydir. Orada da bunun üzerine vurgu yapılırdı. Burada da aslında şu yani dedin ya o they onlar denen bir varlık var ve ya bu çok garip bir şey ya, bilmiyorum. Aslında gelecek de var yani bir yerde ve bizim Cooper'ımız yani ne olursa olsun yine sonunda onu yapacak ve bu değişmeyecek. Çünkü bir belli, her şey yaşanacak, her şey belli. Karakterlerimize bir misyon, bir görev yüklenmiş ve onlar da bunu gerçekleştiriyorlar aslında.
Bu filmdeki zaman kavramını anlayabilmek için yani en iyi anlayacak kişiler Dark dizisini izlemiş olan kişilerdir. Ben o yüzden idmanlıyım ve kafam alıyor. Yani hani ne zaman oldu, nasıl oldu, hangi düzlemde, hangi çizgide oldu, kim kime müdahale etti. Kafam bunları iyi basıyor. Beynim o konuda biraz jimnastiği var yani. Dark dizisini de buradan herkese öneriyorum. Bugün de görevimi yerine getirdim.
Bunu tahmin etmiştim Dark'a şey gönderme yapacağını. Hilal Dark'ı çok sever. Dedin ya zaman mekan, aslında biraz önce Nimet de biraz bahsetti. Asıl kontekte aslında bu çok fazlaymış ama bunun üzerinde çok durmadık. Bu tayyi mekan bastı zaman konusu gerçekten okuyunca her şey biraz yerine oturuyor. Geçen bölümde de Mira hadisesi falan dedik ya. Yani o kadar benzer ki aslında, sadece bu bizim tarihte ya da mitolojilerdeki bu hikayeleri aklımızın almaması yine aynı şeye. Belki de bizim aklımızın almadığı bir teknoloji. ve zamanın ve mekanın iç içe geçmesi, bükülmesi, eğilmesi. Bu film bunu güzel ele almış.
Senin bahsettiğin zamanda yolculukla alakalı aslında hepsi aynı yere çıkıyor. Tabii bunlar çok çok derin ya. Yani bazısını anlıyoruz, bazısını anlayamıyoruz. Ama hepsi aynı kapıya çıkıyor gibi geliyor. Yani
izafiye teorisinden yola çıktığı için hepsi.
Aynen. O yüzden bir fark yok gibi. Biri araca binip gidiyor, biri oturduğu yerden yapıyor falan filan.
Dr. Brandon'ın solucan deliğinde gördüğü o uzay diye düşündüğü şeyin gerçekten Cooper olması. Yani evet, aslında hiçbir dış güç olmadan insanlar kendi kendilerini kurtarıyorlar ama hep bir onlar bizden üstün bir varlık düşüncesi var. Halbuki insan kendini kurtarmaya kadirdir.
İşte Sena da onu söylemişti ya, yani hep bir üst akıl var sanılıyor ama aslında hepsi insana dayanıyor yani. Aslında kendi kendilerini kurtarıyor. İnsanlar kendini geliştiriyor.
Konuşacağımız üç film. Arrival'da da mesela bunu konuşacağız. Arrival'da da bizzat hatta uzaylılar var ve hani onu kanlı canlı görüyoruz. Hani insan formunda falan da değil, uzaylı olarak görüyoruz. Bence bu konuşacağımız üç film arasından bu filmin farkı buydu. Gerçekten her şeyin Nolan bir cevabı var ve hiçbir şeyi boş bırakmamış. Hiçbir şeye bu da ilahi filan, ilahi bir güç filan dememiş yani. Bilmiyorum ya, ben gerçekten tekrar izleyince hayran kaldım. Nolan aslında böyle bir mühendis ya da bilim insanı filan da değil. Edebiyatçı bir adam ama kafası o kadar iyi çalışıyor ki bence biz bu adamı da bu yüzden seviyoruz. Yani bence başarısı bundan geliyor. Yani gerçekten bir mühendis olsaydı böyle bir hikaye yazamazdı.
Evet arkadaşlar, direkt sona odaklandık ve sona geldik. Yani boyuta ulaştığımız, o 5. boyut dediğimiz alana ulaştığımız kısma geldik ama o zamana kadar bakın. Filmimiz 2,5-3 saate yakın bir film. Kolay ulaşılmadı. Gezegenden gezegene gidildi. Orada geçen bir saat dünyadaki 7 yıla tekabül ettiği gezegene gittiler. Ya da yakıtları bittiği için tercih yapıp yine farklı gezegenlere gittiler. Böyle olunca da zaman sürekli aktı, sürekli aktı. Zaten Murph'den ayrılırken babası şunu fark etmişti: Murph, ne zaman döneceğini bilmiyorsun değil mi demişti ve kızarak ayrılmışlardı. Yani böyle araları bozuk olarak ayrılmıştı. Ama bu kadar geç kalacağını düşünmemişti babası. Neden? Hani en fazla sen benim yaşlarım diye tahmin ediyorum gibi bir cümle kurdu yani. Öyle bir öngörü. Ama biz Sena'yla bunu izlerken de hesapladık. Kız, yani kadın diyorum artık, 85 yaşlarına gelmişti ve hastanedeydi hani. O kadar geç kalındı ve adam hala aynı durumda. Ve en çok gerildiğimiz sahne sularla dolu olan gezegen muhtemelen. Dağ olarak zannedilen şey aslında bir dalga. Ve orada maalesef bir arkadaşlarını da kaybettiler. Ve oradan geri döndüklerinde arkada bıraktıkları arkadaşları da yaşlanmıştı. Ve kaç yıl geçtiğini şu an hatırlamıyorum ama 25 civarıydı sanki.
23 yıl 4 ay.
Yaşlanmış, böyle hali kalmamış artık beklemekten ve birazcık böyle deli bir hali de vardı, evet. Böyle sahnelerde açıkçası duygusal olarak da tabii çok duygulu ama fazla vakit geçiriyorlar gezegende ve acaba şimdi kaç dakika geçti, işte dünyada kaç yıla tekabül etti diye hesap yapıyorsunuz ve çok heyecanlanıyorsunuz yani o anları izlerken ve geri diyorsunuz. Gerçekten bilmiyorum, bu süreç hakkında da yorum yapabilirsiniz. Filmin uzun bir kısmını kaplıyor aslında bu yolculukta. Gerçekten çok keyif aldığım sahnelerdi.
Arkadaşlar, o kızın babasıyla aynı yaşa geldiği ve ilk kez görüntülü mesaj yolladığı sahnede. Bu nasıl bir sahne? Bilmiyorum ya. Oturalım bunu ağlayalım. Gerçekten o kadar yani, kötü ki.
2 saat gidiyorsun ve kızın birden 35-40 yaşına gelmiş. Sadece 2 saatte. Çok korkunç. Yani bunun gerçekliğiyle yaşayamaz insan.
Aslında biz biraz daha baştan itibaren teknik kısımlardan işte şöyle mi böyle mi diye konuştuk ama hepimizi, yani herkesi izlerken en çok etkileyen sahneler aslında buralardır eminim ki. Çünkü hani planlanan 7 yıl. Yani 7 yılı birazcık gözden çıkarıyorlar zaten ilk gittiklerinde. Ama işte orada bir kişinin yanlış kararından kaynaklı aksaklıklar oluyor vesaire ve decades diyor orada, yani onlarca yıl maalesef kayba uğruyorlar. Bu böyle çok ağırdı gerçekten. O istasyona döndüklerinde 23 yıllık mesaj birikmişti. Ben zaten oralarda yokum. Adamın oyunculuğu da o kadar güzel ki o sahnede. Ya aslında bunu biraz sosyal medyada meme olarak da görüyoruz. Bu sahnelerin böyle mimleştirilmesi sahnenin ruhunu öldürüyor biraz. Aslında çok duygusal, çok acıklı bir sahneydi. Ya böyle mutlu acılı bir bakışla ağlayarak bütün mesajları izliyordu. Bahsettiğiniz işte oğul büyümüş, çocuğa karışmış, büyük babası ölmüş, bir evladını kaybetmiş vesaire. Ve o insanlar orada umutsuzca bunu devam ettiriyorlar. Yani oradaki hayat hala umutsuz bir şekilde devam ediyor. Yani sonlarına doğru yaklaşıyorlar. Ama burada sadece işte 2 saat, 3 saat kaybettiler. Tabii gittikleri de 2 yıl oluyordu zaten. Hani 2 yıl bir derin uyku süreci vardı. Ama bu zaten filmdeki zaman kavramı zaten önemli de bu anlamda çok ağır. İnsan ilişkileri anlamında çok ağır. Döndüğünde kimseyi hani sürekli konuşuyorlar ya, acaba döndüğümüzde kurtaracak insan kalacak mı? Bizim burada kaybettiğimiz 5 dakika, 10 dakika, 1 yıl, 1 saat özür dilerim. Dünyada hani büyük zamanlara tekabül ettiği için acaba döndüğümüzde insan kalacak mı düşüncesi çok ağırdı gerçekten.
Böyle insanın zamanından daha kıymetli bir şeyinin olmaması. Hani zaman nakittir diyoruz ya. Bu vaktin tamamen ellerinden kayıp gitmesi. Yani zamanın aslında ne kadar değerli olduğunu böyle görüyoruz ve çok acıklı bir şekilde görüyoruz. Birden pat diye 25 yıl geçiyor gidiyor. Sen hiçbir şeye tanık olmadan ne çocuğunu görebiliyorsun ne başka bir şeyi.
Ben Murph'in inadına değinecektim az önce. Babasına onun yaşına gelene kadar mesaj atmamasını, inadı net Koç burcu bir birey olmasını andırdı bana. Yani o yaşa kadar beklemiş, hiçbir anından haberi yok babasının. Ve finalinde babayla kızın karşılaşması da herhalde biz fazla mı dram seviyoruz bilmiyorum ama çok normal değil miydi? Babası herhangi bir hastane ziyaretinde birini ziyaret ediyor gibi gelip Murph'ü gördü.
Çünkü aştı artık. Hani ağlasa ne olacak? Aştı. O adamın
ağlama zaten değil, yanında hiç vakit geçirmedi yani. Duygusallıktan da değil.
Çok evet, ama ölüm anıydı.
Çok garip geldi bana da.
Evet, ölmek üzereydi ve dedi ki hiçbir işte baba
ebeveyn
evladını ölürken görmemeli. Sen git, benim yanımda artık kendi çocuklarım, torunlarım var dedi. O yüzden yani gönderdi.
Öleceği için gitti. Yoksa daha hani ömrü kalmadı. Zaten Murph son 2 yıldır uyutuluyormuş. Babasının geldiğini öğrenince onu uyandırıyorlar. Artık ölecek. O yüzden zaten gitti.
Ve geldiğinde işte hani başta görüşmediler. Ona böyle bazı bilgiler veriyorlar. Ya işte duyduk ki siz işte çiftçiliği çok seviyormuşsunuz falan diyorlar Cooper'a. Sonra ilk karşılaştıklarında herkese benim çiftçiliği sevdiğimi mi söyledin diyor. Orada ya ben... Yani orada da bayağı etkilendim. Duygulandım.
Gülencim.
O zaman birazcık Matt Damon'dan bahsedelim. Bu arada ben şöyle bir bilgi okudum. Film çıkacağı zaman Matt Damon'ı ne fragmanlara koymuşlar ne tanıtımlara koymuşlar. Hiçbir afiş, hiçbir şey de yokmuş.
Sürpriz olarak olmuş.
Çıkmış ve galaya falan da gitmemiş. Bizim bu Spider-Man'de hani Andrew Garfield'ın ve Tobey Maguire'ın gelmemesi gibi. Tabii Matt Damon burada ne kadar önemli bir oyuncu, neden bu kadar sakladılar bunu bilmiyorum ama saklamışlar yani.
Ama Spider-Man gibi bir etkisi yoktu yani, hani görünce tabii falan olmuyorsun.
Ama sahnede o ilk çıkışı da böyle bir gizemli, poşetin içinden kim çıkacak?
Evet.
Diye bir şey. Bir de Matt Damon'ın başka bir uzaylı filmde Mars'ta yine kötü adamlık yaptığı Mars'ta bir film var mıydı? Değil. Brad Pitt'le oynadıkları filmde Matt Damon yine öyle kötü bir şey yapıyordu sanki. Kandırıkçılık.
Adamın tipi bu arada kötü duruyordu neyse. Yani kötü karakteri çok yatkın duruyor.
Biraz şey de oluyor. Ben izlemeyi sevmedim. Yani Mars'lı da oyna ve başka uzaya çıkma başka bir filmde. Yani başka bir uzayda bulunma. Kaba karışıklığı böyle hissi. Yani Mars'lıysan Mars'lı olarak kal. Başka bir
ne
filmde
oldu?
Mars'lı daha sonra Mars'lı daha sonra.
Bilgiler mi?
Hayır. O zaman Interstellar'da kalsaydı gibi, tamam mı? Ben hiç iyi hissetmedim. Matt Damon'ı gördüğümde kötü biri olarak gördüğüm için mutsuz oldum. Çünkü Mars'lı benim sevdiğim bir... Dünyadaki bütün oyuncuların hayatlarında sadece bir kez uzay konulu bir filmde oynama şansı, hakkı vardır. Bunu mu diyorsun?
Bence o Matt Damon karakteri de aslında güzel bir mesaj veriyordu. Yani onun olduğu gezegene gitme sebepleri... Aramızdaki en iyilerden biri o işte, aslında biz onun çalışmaları sayesinde belki bugün buradayız falan gibi büyük yorumlar yaptılar. Yani iyi bir bilim insanı olarak anlattılar onu. Ama gel gör ki fake atıyormuş yani sürekli. Yanlış bilgiler, yanlış datalar gönderiyormuş. Burada neyi görüyoruz biliyor musunuz? Yani aslında insanın profesyonelliğinin, kariyerinin, işinin, gücünün, sosyal hayatındaki konumunun vesaire, hayatta kalma söz konusu olduğunda hiçbir öneminin kalmayışı. Orada ahlakın devreye girdiğini görüyoruz. Yani çok iyi bir bilim insanı, çok iyi bir araştırmacı olabilirsin. Ama ahlak yoksunuysan o zaman en kötü insanlardan biri de sen olursun. Çünkü gücünü en kötü şekilde kullanabilecek tehlikeli bir insansındır. Burada biz bunu çok iyi şekilde gördük. Bu karakter bize onu anlattı. Aslında güvenerek en iyilerimizden diye. Onun olduğu gezegene gittiler ama öldürmeye kadar, yani Cooper'ı feda etti, yani öldürmeye kadar gitti ve bunun arkasında da hayatta kalma içgüdüsü, işte korku vesaire, bunun arkasına sığındı. Ahlak olmadan yaşadığında yani eline ne kalıyor? Hani ne olacak yani?
Aslında o adamın yaptığı o kadar garip bir şey değildi. Belki de biz de yani yalnız başınasın ve gerçekten bir umut, yani kurtarılma umuduyla yani çağırıyor. Aslında orada bir hayatın olmadığını biliyor. Hadi kandırdı diyelim ama adam kandırıyor ama üstüne bir de kötü çıktı yani gerçekten. Hani öldürme, o gezegeninde Matthew McConaughey ile, yani Cooper'la kavga ettikleri sahne var ya, gezegende kimse yok yani, bir hayat yok, hiçbir şey yok etrafta. Sanki şey, gerçekten bir mitolojik bir sahneye şahitlik ediyormuşuz gibi. Orada onları hem çağırdı, belki bir ihtimal onlarla birlikte yaşayabilirdik, birlikte dönebilirlerdi belki de. Ama değişik bir motivasyonu vardı. Gerçekten orada o kötüydü yani. Hadi geldin, hani hayatını kurtarmalarını istedin de sen daha niye kötü? Kötü kötüsün yani.
Kötülük, yani oradaki amacı kötülük yapmak değil. Kafasında bir plan kurmuş. Şimdi zaten verdiği bilgiler, datalar falan yanlış ya. Orada bir hayat yok. B planını devreye sokacak. Ama Cooper'ın aklında B planı yok. Hala A planı var. Yani burada hayat kurulabilir miyi öğrenmeye çalışıyor. Orada hayat olmadığını ortaya çıkarırsa, Cooper da dünyaya dönmek istediği için ama o Matt Damon'ın karakteri dünyaya dönmeyi istemediği için, yani burada yeni bir hayat kurmak istediği için, orada Cooper'ın hedef almasının sebebi bu. Yani yine bencillik yani.
Tam bu arada da Sir Brand'in babası din ölüm haberi geliyor. Ve burada öğreniyoruz ki aslında Profesör Brand asla birinci planı, yani insanların uzaya gidip orada yaşayışını, planını kurmamış. Aslında amaç her zaman ikinci planmış. Tamamen dünyadaki insanları aslında silmişler, gözden çıkarmışlar. Bunu öğreniyoruz.
Ya aslında şöyle, Profesör Brand baştan beri haklıydı. Hilal de az önce demişti yani, ya da Sena. Yani tüm insanları bir yere taşımak mantıksızdı. Onların o konuşmalarında da bana mantıklı gelmedi. Yani nereye taşıyacaksın o kadar insanı? Tamam, insan popülasyonu azaldı ama hangi sırayla, nereye, daha düzgün bir yer keşfedilmedi. Bir de bir yer, biraz o kara delikten bilgiler toplamaya çalışıyorlar ya. Asıl amacı da o yani aslında. Tamamen bilgi alalım. Daha neresi olabilir diye. En baştan belli olup da çok profesyonel yaklaşması ya, beklenilebilir bir şey ya. Neden yalan attı, kandırdı demiyorum yani. Onun da motivasyonunu anladım film içerisinde.
Ben anlayamıyorum ya. Bana ikinci plan mantıklı gelmiyor hala. Bunu ilk başta konuştuk ama hani var olan insanları kurtarmaktansa ırkın devamını sağlamak nosyonunu aklım almıyor yani. Herkes ölüyorsa ölsün. Daha devam ettirmenin ne manası var? Ve uzaya gidecek o insan olmayan, daha o hücreler. Gerçekten hani sadece bir ırk gibi de geliyor. Çünkü dünyada yetişmiyorlar. O sosyal çevre içinde değiller. Dünyanın gerçekliğine sahip değiller. Bilmiyorum. Benim kafama yatmıyor.
Bu işte biraz kendimi de şey yapmış olacağım. Kendime cevap vermiş gibi olacağım. Başında ben de dedim ya, neden bu kadar büyük isteklerimiz var, neden hani doyumsuz gibi. Ama aslında bu birazcık da bilimin, bu bilim insanlarının bununla kafayı bozması ve kendisinin gerçekten hiçbir önemi yok. Duygularının ya da yaşamasının, yaşamamasının gerçekten büyük bir misyonu var. Ve bu biraz merak duygusuyla ilgili de olabilir. Evrenin, olasılıkların sonsuzluğu, DNA'lar, insan DNA'ları, ne çıkacak bilmiyoruz, nasıl bir şey çıkacak bilmiyoruz. Tamamen insanın tutkusu bence, o bilim insanlarının. O yüzden galiba belki de çok da anlayamayacağımız bir şey de olabilir bu insanların bununla üzerinde çalışması yani. O açıdan güzeldi. Bunun dışında benim de eklemek istediğim, bu filmdeki müziklere gelebiliriz. Aslında bu film şey açısından da çok eleştiriliyor. Çok fazla müzik. Aslında uzay filmlerinde uzayda ses olmaz, filmin atmosferini bozuyor mu gibisine de böyle bir bakış açısı da var.
Ya geçen bir konsere gittim, paylaştım ya hatta size, kilisede Hans Zimmer.
Geçenlerde Kızıl Goncalar kaydı yaptık. Sonra Nimet dedi ki, ay dedi, kayıttan sonra dedi, burada bizim kilisede Hans Zimmer konseri olacak dedi. Ben de ne? Nasıl ya filan oldum. Kilisesinde Hans Zimmer konseri olacakmış.
Hayır ya.
Bir an kafam yandı da.
Hans Zimmer bestelerinin çalındığı.
Aynen. böyle mum ışığı ortamında, çok güzel bir ortamda böyle bestelerin çalındığı bir konser vardı. Ve ben Interstellar'a gelince, bak bir sürü filmin müziğini yapmıştır kendisi, dayanamadım, ağladım. Yani herkesin gözünün dolduğunu fark ettim. Kesinlikle herkes de bu etkiyi bıraktı yani bu film. Evet, müziğiyle acayip eşleş bir şey yani, his.
Hans Zimmer bir röportajında söylüyor ya, işte Christopher Nolan beni aradı. Ben bir müzik istiyorum. Filmin konusunu falan söylemiyormuş sanırım. Zaten adamdan müzik isterken yani bir senaryoyu falan bilmiyor adam, hakim değil. Sadece diyor ki işte bir babayla kızın ilişkisini düşün. Bana öyle bir müzik ver. Sonra Hans Zimmer da aslında oğluna bestelediği bir müzik olan, yani filmimizin ana teması, onu film müziği olarak veriyor. O yüzden aslında herkesin ağladığı, duygulandığı bir şey yani. Temelde yine bir sevgiye dönüyoruz. Duygusal olmasının sebebi bu. Filmin müziği bize uzayı anlatmıyor ya da oradaki mücadeleyi falan anlatmıyor. Babanın ve kızının arasındaki duyguyu, işte ayrılığı, hüznü, özlemi hepsini anlattığı için insanoğlu bundan duygulanıyor bence, bağ kurabildiği için.
Yani bu filmin aslında müzikleri bu filmin bir ögesi. Bazı filmler olur ya, o müziksiz onu düşünemezsin. Mesela şu an aklıma Kimin Onava geldi yani. Gerçekten müzikleriyle film özdeşir yani, onun bir parçasıdır. Müzikler de filmin parçasıdır. Kesinlikle bu film için de öyleydi. O yüzden ben yani rahatsız olmak bir kenarda bunu dursun
eleştirileri
yani.
Ben anlayamadım Senacığım. Kim eleştiriyor? Yani ne haddine
ya
değilsin.
Böyle Nimet her şeyi çok bildiğini iddia eden. İşte yok burası şu film, bu filmin şurası şöyle, burası böyle. Yani sen haddine değil bu filmi eleştirmek.
Ben anlayamıyorum. Adam fizik profesörüyle beraber yapıyor yaptığı bütün filmleri. Yani başka başka profesörlerle. Büyük emek. Yani öyle hani yalap şap bir film de değil. Yani ne had, müziği şöyleymiş de sevgi ön plana koymuş. Böylelerine şey oluyorum. Tamam, eleştiriyi severim. Biz burada gömüyoruz her şeyi, okey, ama kalk yap. Kalk
ya, bu artık kılıf bulmak ya.
Ve yönetmenin de tarzı yani. Sonuçta yönetmen bir görsel efekt, CGI kullanmıyor. Oradaki bütün görüntüler gerçek görüntü. Yani hepsi kayıt. Zira sesler de öyle. Zaten Oppenheimer'ı...
Mısır tarlası bile gerçek Hilal yani.
Evet, hepsi gerçek
Mısır
yani.
Mısır tarlası bile gerçek yani.
Evet, o yüzden bilim kurgunun farklı bir tarafını anlatmış yönetmen. Yani uzayın farklı bir tarafını anlatmış bize. Şeydeki gibi mesela Yerçekimi diye bir film var. Gravity diye bir film var, biliyorsunuzdur. Orada mesela gerçekten uzayda gibi hissediyorsun. Orada işte sessizlik, sadece uzay aracındaki işte o kapakların sesleri var vesaire. Veya işte olması gereken sesler var. Müzik yok. O hiçliği hissedebiliyorsun. Ama o filmin zaten iddiası bu. Yani uzayda, uzayı anlatan, uzayda geçen bir film olduğu için. Bu Interstellar'da öyle değildi yani. Niye bu kadar takıldık? Bu müzik konusunda ben anlamadım. Çıkar müziği öyle dinle, izle bakalım güzel oluyor mu yani.
İnsanlar da diyor ki bu filmden müziği çıkar bakalım, işte güzel değil diyor. Yani bu filmi müzikle güzel diyorlar. Anlatabildim mi?
Öfkelenmesinler. Ben beğenmedim kısmını anlayabiliyorum ama böyle hani... Küçük nüanslarla ay şöyle onu çıkar böyle, şu şöyle olmasaymış, koskoca dünya kızın odasındaki kitaplıktan mı kurtarılacak? Yani böyle şeyler gerçekten çok anlamsız takıntılar yani. Beğenmedim diyebilirsin sadece, bu kadar basit.
Anlamamıştır filmi de ona kılıf buluyor.
Ya işte, bir de bu da bir hikaye yani, hani bu filmin şöyle bir iddiası yok ki bu olacak.
Aynen, bir gerçekliğe yatmıyor, dünyada bir karşılığı yok, bu bir film, bu bir kurgu, neticede filmler böyle olur ve böyle keyifli olur, güzel olur. Neden böyle bir eleştiri?
Gerçekten eleştirmeyle mi? Kafayı bozmuş insanlar var, tamam mı? Film izlerken keyif almak için, işte hikayeyi hissetmek için, anlamak için izlemeyen, sadece nasıl yani bunu buraya koydukları için şöyle olmuş böyle olmuş diye sırf eleştiri yapan insanlar var. Eleştirmenlik de bir meslek olabilir ama onun da bir adabı vardır bence.
Christopher Nolan'ın daha zeki olduğunu göstermek istiyor.
Ya sizin bu kadar övdüğünüz Christopher Nolan yalnız burada bunu yapmış gibi.
O zaman yavaştan sona gelebiliriz isterseniz. Kapatabiliriz yavaştan. Son söylemek istediğiniz notlarınız varsa.
Son o dünyayı da benim çok ilgimi çekti. Dünya değil, istasyon. Orada yaşıyorlar
istasyon
artık. Böyle bir çember, içerisi boş.
Artık değil aslında. Dr. Brand'in bulduğu gezegene yerleşecekler ama orası geçici bir süreliğine kurdukları düzen. Ama ilginç, dediğin gibi öyle daire şeklinde olması.
Cooper'ı ne zaman buluyorlar? Yani o en son kitaplıkta uğraştıktan sonra birden boşluğa düşüyor. Sonra İleriden bir araba ışığı gibi bir şey gelmeye başlıyor. O tarz mı mesela?
Şey diyor orada Nolan da ya, her şeyi de açıklamayalım. Biraz da siz
öyle diyor.
Hayal edin yani. Onu oradan getirdik hepimiz, otobüslerle geldik aldık insanları falan değil mi? Biz bir şekilde geldik, siz hayal edin hani. O da oradan geldi yani, Allah'ın hikmeti. Beşinci boyut işte.
Ve Cooper'ın sonra...
Beşinci boyut diye dizi vardı. Ay çok saçma.
Cooper'ın sonra bir uçağa atlayıp hemen Dr. Brand'ın yanına gitmesi mesela, uzaya
ve gizli
kaçıyor resmen.
O sci-fi shit
böyle...
dediğimiz şey o. Biraz bana komik geldi hani.
Bence
araba kaçırır yolculuğunun... gibi uzay aracı kaçırdı gitti.
Evet, çok böyle kolay olmasa artık uzaya gitmenin. İlk başta zaten... çocuk onu işte şey yapıyor ya, gezdiriyor bir tane çocuk ve o oraya bakıyor, orada pilotlar var böyle çok ilginç.
Ama zaten daha temele baktığında onlar dünyada bile değil Salih. Onlar Satürn'ün yörüngesindeler.
Evet.
Her şey mümkün. Hani araba kaçırır gibi uzay aracı da kaçırabilir. Bunu biz bilemeyiz.
Oradan yakınmış Satürn.
Hayır, bence Nolan en sonunda birazcık bana şey gibi. Yani öyle bir şey değildir de. Sıkılmış da artık böyle.
Tamam.
Ya, buraları ya. Tamam. Buraları oldu, biraz oldu. Şey yapayım oldu aynen. Buraya kadar kurtarır.
Orada da. Matthew'e verdiği karizma yani, asansörün kapısı açılıyor ya, elinde kaskı var böyle, sırtını yaslamış, bir sürede hareket etmiyor böyle şey. Hani
yıllanmış
o bad boy
şarap
duruşu olur
diye
ya.
Bir şey vardır ya Hilal'cim, yıllanmış şarap.
Sen arkadaşlar. Sena yapma işim.
Matthew
de
bence biz Matthew bu filmde yani bize onu gösterdi. Nasıl ki Contact the Matthew McConaughey yani çok iyiydi. Diyorsun ki daha iyi olamaz herhalde. Ama muhteşem yani gerçekten. Ama şey de değil. Hani bazı erkekler şey olur ya, ya da kadınlar hani çok güzel olur ya da çok yakışıklı olur. Ondan ibaret olur. Oyunculuğu o kadar iyi değildir. Ama yok yani çok çok güzel oynamış. Zaten sonrasında adam Oscar falan da aldı yani.
Adamı romantik komedide izlediniz mi? Bir Kadın 10 Günde Nasıl Kaybedilir diye bir filmi var. Onu da bir izleyin, siz seversiniz.
Ben niye öyle siz seversiniz dedim. Sen sevmiyor musun?
Hayır arkadaşlar, benim öyle bir ilgim, alakam, beğenim yok tabii ki de.
Ha, tamam.
Saygılar.
O daha eski de, sonrasında bu filmden sonra True Detective vardır. Belki izleyen
evet,
var mı?
Evet, onu da izledim aynen. True Detective. Bu adam ama başarılı oyuncu yani.
Evet evet. Sonradan bayağı geliştirdi kendini, çok iyi.
Arkadaşlar 2-3 fun fact söyleyeyim mi size bu filmle ilgili? Bu filmde gördüğümüz o mısır tarlası aslında, hani daha demin Nimet abla da dedi hani, gerçek ve 500 dönüm mısır tarlası ekiyorlar bu film için. Film bittiğinde de en son Nolan bu bütün mısırları satarak harika bir kar elde ediyor. Yani realizm uğruna neler yapıyor bu adam? Çiftçi oluyor. Bu Timothy bir röportajda söylüyor. Filmi izledikten sonra rolünün düşündüğünden daha az olduğunu anladığı için, gördüğü için filmden sonra ağlıyormuş. Yani gerçekten Timothy'yi hiç görmüyoruz aslında. 2-3 sahnede var. Halbuki o herhalde daha fazla sahne çektiler. Ama kesildi sonrasında. Ağlamış.
Ya kesilmese bile hani o an çekerken büyük bir şey yapıyorum aynen diye düşünmüş. Ama izlediğinde hani böyle azalınca yazık. O zamanki çocukluk duygular üzülmüş.
Ya evet. O ona kurban olsun ya yani. Bu arada
var olmasına.
Hangimiz ya, düşünüyorum 2014'te kimin aklına gelirdi ki oradaki o çocuk şu anki Timothée Chalamet olacak? Çok garibime gidiyor ya.
Ben hala mesela Timothée Chalamet'in kariyerinde bu noktada olmasına da, ben onun neydi ya bir film, onu izlemiştim. O noktada da çok ileri seviyeyi taşıyacağını düşünmemiştim kariyerinin. Yalan değil. Oyunculuğu kötü diyemem. Dune'dan sonra asla diyemem. Ama Dune'a da nasıl cuk oturdu yani? Çok garip.
Yani Timothée'ye ayrı bir bölüm çeksek yeri konuşulacak çok şey var o çocuğun. Gerçekten enteresan. Çok garip bir kariyer serüveni var. Ve bu filmdeki mesela herkes aşırı ünlü ya. Herkes çok iyi oyuncu. Timothée de öyle şu an.
Filmde gördüğümüz kara delik var ya, böyle işte ortasından bir ışık geçiyor gibi bir kara delik. Bu kara delik görüntüsü aslında bir AI oluşturularak yapılmış. Nasıl yaptılarsa artık bilimsel bir şeyleri koymuşlar. Bir AI o imajı, o görseli oluşturmuş. Tabii bu 2014 yılında çıkıyor film. 2019 yılında ise ilk defa kara deliğin görüntüsünü biz insanlar olarak ilk defa görüyoruz. Bu görüntü Keep Throne filmin bilimsel danışmanı. O işte Nobel evet. ödüllü bir fizik profesörüyle çalışıyorlar. Bu adamı işte pek çok insan aramış. İşte görüntüyü doğru yapmışsınız, tahmin etmişsiniz falan filan diye. Adam da ilk başta şey demiş. Hani yo hani bizim yaptığımızla aslında o görüntü çok farklı. Gerçekte çekilen görüntü böyle içi siyah, dışarıda böyle bir kırmızı halkanın olduğu bir şey. Filmde gördüğümüz ise işte içinden böyle beyaz bir işte bir ışık hüzmesi geçiyor gibi. Ama aslında başka bir perspektiften bakıldığında uzay gemisinin gözüyle görüyoruz ama kuzey noktasından bakıldığında aslında gerçekten de 2019'da elde edilen gerçek kara delik görüntüsünün aynısı olduğu ortaya çıkıyor. Bununla ilgili bir video var. Görselle görülürse daha açıklayıcı olabilir. Onu izleyebilirsiniz.
Teşekkür ederim. Çok
yanlış yerden bakmışız yani. Vay be. Bu arada arkadaşlar dün de güneşte bir patlama oldu. Onu da görüntülemişler. Sonra kuzey ışıkları falan bir yerlerde gözüktü. Sonumuz hayır olsun.
Şöyle bu filmi kimse böyle yorumlamamıştır. Bilmiyorum şu an konuştuklarımız zihnimde dönüyor. İzlediğim incelemeler böyle filmle alakalı videolar hiç böyle değildi. Şu an bambaşka boyuttan ele aldık bu filmi.
Bu podcast'te geçen bir dakika gerçekte geçen 7 saate denk geliyor.
Kesinlikle.
Ve pek çok anomaliyle karşılaştık bu kayıtla.
Aynen. Dinleyicilerimize söylemek istiyoruz. Uzun zamandır podcast yapıyoruz. Bu kadar engelle karşılaşmamıştık. Yani kim ne diyor şu an belli değil. Robotik sesler duyduk. Her an her şeye mesaj falan gelebilir artık konuşmayı kesin diye. Ona rağmen konuştuk. Filmin etkisi bizde çok büyüktü. Yayına da yansıyacak büyük ihtimal. Bunu izleyerek dinleyin. Yani dinliyorsanız da o an durdurun filmi izleyin. Çünkü hiçbir şey anlamayabilirsiniz çünkü bambaşka yerlerden ele aldık filmi. Benim için keyifliydi. Teşekkür ederim.
Benim için de gerçekten çok keyifliydi bu film. Bir bilim kurgudan ziyade benim için dram ağırlıklı bir film. Yani bunu o eleştirmenlere malzeme vermek için söylemiyorum ama yani verdiği his bilim kurgu da duygusal olabilir yani bu benim için. Mahvetti yani beni. Çok güzel, çok duyguları ve gerçekliği birlikte harmanlayarak çok güzel bir tablo çiziyor aslında izleyenlerin gözünde. Bu anlamda çok başarılı buluyorum. Herkesin de neden sevdiğini, işte bilim kurgu filmleri arasında neden önde olduğunu anlayabiliyorum. Popülerliği de yadırgamıyorum yani. Tabii ki hak ediyor da. Bu anlamda bilim kurgu maratonumuzun içinde mutlaka olması gerekiyordu. Zaten iyi ki de oldu. Ben haftaya için çok çok daha heyecanlıyım. Çünkü benim en sevdiğim bilim kurgu filmi Arrival. Haftaya onu konuşacağız. Kendinize iyi bakın diyorum. Hilal'den hoşçakalın.
Evet arkadaşlar, güzel ve birazcık da beyin yakan bir podcast yayını oldu. Keyifliydi. Teşekkür ediyoruz. Hafta 2 bölümü ben de heyecanla bekliyorum. Çok güzel bir üçleme olacak. Sanırım bu kadar. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için.
Beyza, yorgun görünüyorsun.
Şöyle yoruldum çünkü.
Çok az konuştum ama dinlerken yoruldu galiba.
Gerçekten yoruldum beynim.
Evet ya, bu film gerçekten, ben beynimin %100'ünü kullanmaya çalışıyorum birkaç gündür bu film yüzünden. Normal yüzdesine dönmek istiyorum yani. %1 falan. Öyleyken hayat daha güzel. Bence güzel bir bölüm oldu. Çok güzel bir filmdi. Eğer dinleyicilerimizden izlemeyen varsa mutlaka izlemenizi tavsiye ederiz. Bu arada böyle bu maratona başlamamız, geçen de işte buluştuğumuzda konuşuyoruz filan. Başka filmler aklımıza geliyor. İşte zamanla ilgili, mekanla ilgili. Mesela şey geldi, In Time diye bir film vardır. İşte distopya anlatır filan. Bilmiyorum, böyle çok keyifli filmler var. Hepsini de konuşmak inşallah bir gün konuşuruz yani. Sen bu arada öncesinde Nolan'ın Oppenheimer'ını konuştuk. Şimdi bunu konuştuk. Nolan'ın diğer filmlerini de umarım bir gün konuşuruz. Mesela Inception olsun, Tenet olsun. Gerçekten çok keyifli. Bu bölümümüz bu kadardı. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Bölümün başında dediğim gibi bizi Spotify'dan, Apple Podcast'ten, Instagram'dan, YouTube'dan takip edip abone olmayı unutmayın. Çok seviniriz. Yorum yapmayı da unutmayın. Bir sonraki bölümümüzde Arrival konuşacağız. O bölüme kadar da izleyip bizi öyle dinlerseniz çok güzel olur. Gerçekten Arrival da çok çok güzel bir film. Bu bölümde Interstellar'ı konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.